Ayrım 2.
Gözlem. Şosede çocuklar. Çitin önünden arabaların geçtiğini işitiyordum. Bazen de yaprak ve dallar arasındaki hafif kımıltı aralıklardan görüyordum onları. Kızgın yaz ortasında tekerleklerin tahta parmaklarıyla arabaların okları nasıl da gacır gucur ediyordu. Irgatlar tarlalardan dönüyor ve bir gülüşüyorlardı ki aman Allah. Tam o sırada küçük salıncağımıza kurulmuş bahçemizdeki ağaçlar arasında dinleniyordum. Çitin önünden gelip geçenlerin arkası bir türlü kesilmiyordu. Koşar adım çocuklar geçmişti bir solukta. Ekin demetleri üzerinde ve sağda solda kadınlar erkeklerle arabalar geçmiş, çiçek tarlaları üzerine gölgeleri düşmüştü. Akşama doğru da elinde baston gezintiye çıkmış ağır ağır yürüyen bir bay gördüm. Kol kola girmiş karşıdan gelen birkaç kız bayı selamladı. Kenardaki otların içine çekilerek kendisine yol verdi. Derken bir sürü kuş havalandı yerden. Sağa sola saçıldı. Bakışlarımla onları izledim. Boşlukta nasıl bir çırpıda yükseldiklerini gördüm. Sonunda öyle oldu ki sanki kuşlar yükselmiyor da ben düşüyorum sandım. Gözlerim karararak iplere sımsıkı tutundum. Biraz sallanmaya başladım. Çok geçmeden rüzgar daha bir serin esip uçan kuşların yerini gökte titreşen yıldızlar alınca hızlandırdım sallanmamı. Mum ışığında akşam yemeğimi yemeye koyuldum. Çokluk iki dirseğimi tahta tepsinin üzerine dayayarak yorgun düşmüş yağlı ekmek dilimlerini dişledim. Pek de ajurlu perdeler sıcak rüzgarda şişiyor, bazen dışarıdan geçen biri beni daha iyi görmek ve benimle konuşmak isteyerek elleriyle perdelere sımsıkı yapışıyordu. İkide bir sönüyor mum ama çevresine toplanmış tatarcıklar çekilip gitmeden bir süre daha karanlık is içerisinde dolanmalarını sürdürüyorlardı. Biri pencereden bir şey soracak oldu mu bir dağa ya da salt bir boşluğa bakar gibi kendisine bakıyordum. Ne var ki çocuklardan biri pencere pervazına tırmanarak ötekilerin geldiğini ve evin önünde beklediğini haber verince göğüs geçirerek doğrulup kalktım kuşkusuz. Yo ama neden öyle göğüs geçiriyorsun bakayım? Bir şey mi var yoksa? Bundan böyle savuşturulamayacak büyük bir felaket mi? Ne yani bir daha asla belimizi doğrultamayacak mıyız? Gerçekten bitti mi her şey? Hayır, biten bir şey yoktu. Seyirtip evin önüne varıyorduk. Şükür gelebildiniz nihayet. Sen zaten hep gecikirsin. Neden benmiş? Sen ya, benimle gelmek istemiyorsan evde kal. Gözünün yaşına bakma sakın. Nasıl? Gözünün yaşına bakma mı? Amma da söz. Başlarımızla geceyi delip geçiyorduk. Gündüz ve gece diye bir şey yoktu bizim için. Bazen yeleklerimizin düğmelerini dişler gibi birbirine sürtüyor, bazen aramızda hep aynı uzaklığı koruyup ağızlarımızla ateş püskürerek tropikal bölgelerde yaşayan hayvanlar gibi koşmaya başlıyorduk. Eski savaşlardaki zırhlı süvarilermişiz gibi atlarımızın ayakları yeri dövüyor, boşlukta dimdik dikilerek birbirimizi kısa sokaktan aşağı sürüp bacaklarımızdaki bu ilk hızla şosede koşmaya başlıyorduk. Yol kenarındaki hendek içine inenlerimizin karanlık yamaçta gözden kaybolmalarıyla tanımadığımız yabancı kimseler gibi tepedeki patikada boy göstermeleri bir oluyor ve yukarıdan bize sesleniyorlardı. Aşağı insenize, önce siz çıkın yukarı. Bizi bayırdan aşağı yuvarlayasınız diye değil mi? Yağma yok, o kadarcık aklımız var daha. Yani o kadar ödleyiz demek istiyorsunuz değil mi? Gelin haydi gelin de görelim. Yok canım, siz mi? Size mi kaldı bizi aşağı yuvarlamak? Biz sizi aşağı yuvarlayacağız, ha? Saldırıya geçiyor, göğüsleniyor, düşüyor ya da kendimiz öyle isteyerek yol kenarındaki hendeğe inip otların içine uzanıyorduk. Her şey aynı ölçüde ısınmış oluyor. Otlar içinde ne sıcağı ne soğuğu hissediyor, sadece bir yorgunluk duyuyorduk. Sağ tarafa dönülüp de el kulak altına konuldu mu, uyuyası geliyordu insanın. Ancak çene kaldırılıp bir kez daha toparlanmak ama buna karşılık eskisinden de derin bir hendeğe yuvarlanmak isteniyordu. Kollar önde çapraz tutularak, bacaklar rüzgarda eğrilmiş, esintiye karşı ileri fırlamak ve yeniden bu kez hepsinden derin bir hendeğe kendimizi atmak hevesi uyanıyordu içimizde. Ve aynı şeyi habire yinelemekten bir türlü kendimizi alamıyorduk. En son çukurda gerçek bir uykuya dalmak için nasıl enine boyuna uzanılacağı, özellikle dizlerde bu eğilimin nasıl uygulanması gerekeceği henüz pek akla getirilmiyor. Neredeyse ağlamaklı, sanki hasta sırtüstü yatırılıyordu. Oğlanlardan biri elleri kalçalarında karanlık tabanlarıyla yamaçtan aşağı inip üzerlerimizde yola atlarken kırpıştırılıyordu gözler. Zamanla ayın bir hayli yükseldiği görülüyor, mehtapta bir posta arabası yanımızdan geçip gidiyordu. Dört bir tarafta hafif bir rüzgar çıkıp hendek içinde de estiği duyuluyor, yakındaki ormandan hışırtılı sesler gelmeye başlıyordu. İşte o zaman yalnız olmak yitiriyordu çekiciliğini. ''Neredesiniz? Hey! Gelsenize buraya!'' Herkes gelsin, herkes gelsin. Haberiniz yok mu? Posta arabası geçti. Yok canım. Ne zaman? Tabii geçti. Sen uyurken. Uyudun mu? Ne münasebet. Sus sus. Halinden belli. Amma yaptın. Gelin gelin haydi. Bunun üzerine birbirimize daha çok sokularak koşmaya başlıyorduk. Kimimiz el ele veriyor, yokuş aşağı indiğimizden başlar yeterince dik tutulamıyordu. İçimizden biri Kızılderililere özgü bir savaş çığlığı atıyor, bacaklarımız o zamana kadar görünmedik dolu dizgin bir koşu tutturuyor, biz sıçradıkça rüzgar kalçalarımızdan tutup bizi havaya kaldırıyordu. Hiçbir şey alıkoyamazdı bizi yolumuzdan. Kendimizi öyle bir koşuya kaptırıyorduk ki, birbirimizi geride bırakıp geçerken bile kollarımızı kavuşturup sağımıza solumuza bakabiliyorduk. Wildbach köprüsüne gelince duruyorduk. İleri gidenlerimiz varsa onlar da geri dönüyor, altımızda akan su sanki akşamın geç vakti değilmiş gibi kayaları ve bitki köklerini dövüp duruyordu. Neden içimizden biri sıçrayıp oturmuyordu korkuluğun üzerine, şaşılacak şeydi. Derken bütün kompartmanları aydınlık, cam pencereleri kuşkusuz indirilmiş bir tren uzaktaki ağaçlar arasından belirip çıkıyor daha ortaya. Aramızdan biri bir türkü tutturuyordu. Trenin gidişinden daha hızlı türkü söylüyor, sesimizi yeterli bulmayarak ellerimizi kollarımızı sallıyorduk. Seslerimizle bir curcuna yaratıyor, bu curcunanın içinde kendimizi rahat hissediyorduk. Kendi sesini başka sesleri karıştırdı mı oltaya yakalanmış bir duyguya kapılıyordu insan. Böylece arkamızda orman, geziye çıkmış uzak yolcuların kulaklarına yolluyorduk türkülerimizi. Köyde büyükler henüz uyumamış oluyor, annelerimiz gece için yatakları yapıyordu. Ayrılma vakti gelip çatıyordu sonunda. Hemen yanı başımdaki arkadaşı öpüp sonraki üçüne şöylece elimi uzatıyor, yolu gerisin geri koşmaya başlıyordum. Arkamdan seslenen çıkmıyordu. Beni artık göremeyecekleri ilk kavşakta yoldan sapıyor, patikalardan seyirtip yine ormanın içine dalıyordum. Güneydeki o kente varmakta amacım. Öyle bir kent ki köyde kendisiyle ilgili olarak şöyle konuşuluyordu. Hani ne insan şu oradakiler, düşünsenize hiç uyudukları yok. Neden? Yorulmuyorlar da ondan. Neden yorulmuyorlar? Çünkü aptal hepsi. Aptallar yorulmaz mı? Aptallar yorulur mu hiç? Köylü avcısı. Nihayet gece saat 10'a doğru daha önceden şöylece tanıdığım, bu kez ansızın yine karşıma çıkarak beni 2 saat sokak sokak çekip dolaştıran bir adamla bir şölene davetli bulunduğum konağın önüne geldim. İşte böyle dedim ve ayrılmamızın ille de gerektiğini belirtmek üzere ellerimi çırptım. Şimdiye kadar bundan daha az kesin birkaç denemede bulunmuş, artık iyice yorulmuştum. Hemen çıkıyor musunuz yukarı diye sordu. Ağzındaki dişlerin adeta birbirine vurmasından kaynaklanan bir takırdı işittim. Evet. Öyle ya, davetli bulunuyordum. Bunu daha başta ona söylemiştim. Ama bir an önce kavuşmayı dilediğim yukarıdaki salona çıkmak için davet etmişlerdi beni. Yoksa kapı önünde dikilip karşımdaki adamın kulaklarımın hizasından ötelere bakmak için değil. Üstelik olduğumuz yerde uzun boylu elleşmeyi kafamıza koymuşuz gibi susup duruyorduk şimdi. Bir yandan çevremizdeki evler ve evlerin üstünde yıldızlara kadar uzanan bir karanlık da suskunluğumuza katılmakta gecikmemişti. Ayrıca nereden gelip nereye gittikleri merak edilmeyen görünmez yolcuların ayak sesleri, dönüp dolaşıp caddenin karşı yakasına sıkışan rüzgar, odanın birinde kapalı pencerelere karşı türküler çağıran bir gramofon, bütün bunlar da sanki öteden beri kendilerinin olan ve hep kendilerinin kalacak suskunluk içinde kendilerini duyurmuştu. Derken eşlikçim kendi adına ve bir gülümseyişten sonra benim adıma duruma rıza gösterip duvar boyunca sağ kolunu yukarı uzattı ve gözlerini yumarak koluna yasladı yüzünü. Ama onun gülümseyişini sonuna kadar izleyemedim. Bir utanç duygusu ansızın beni arkama döndürdü. Eşlikçimin köylüleri kafese koyan iri, ondan başkası olmadığını ancak bir gülümseme üzerine anlamıştım. Oysa aylardır bu kentteydim. Köylü avcılarını adam akıllı tanıdığımı sanıyordum. Geceleyin yan sokaklardan ellerini ileri doğru uzatarak han ve otel sahipleriymiş gibi birden karşınıza çıkar, önünde dikildiğiniz ilan sütunlarının arkasına siner, bir saklambaç oyunu oynarlar sanki. Hiç değilse bir gözleriyle yuvarlak sütunun gerisinden sizi kollar, yol kavşaklarında içinize bir korku düşer gibi oldu mu ansızın önünüz sıra kaldırım kenarını izleyerek bir gölge gibi süzülüp giderler. Ama yine de kendilerini çok iyi anlıyordum. Küçük meyhanelerde ilk karşıma çıkan kentli tanışlarım nihayet bu kimselerdi. Artık yeryüzünü onsuz düşünemeyip kendi içimde de duymaya başladığım acımasızlıkla ilk tanışmamı bu kimselere borçluydum. Çoktan ellerinden kurtulsanız, yani orada çoktan kendileri için tavlayacak bir şey kalmasa bile, nasıl ileride yine insanın karşısında dikili veriyorlardı? Nasıl durup oturmuyorlar, uzaktan da olsa insanın yüzüne inandırıcı bakışlarla aralıksız bakıp duruyorlardı? Ve hep aynıydı başvurdukları yol. Ellerinden geldiği kadar boylu boyunca önünüze gelip dikiliyor, gitmek istediğiniz yerden sizi alıkoymaya uğraşıyorlardı. Buna karşılık kendi sinelerinde size bir köşe hazırlıyor ve nihayet içinizde bir sempati duygusu uyanacak oldu mu, bunu bir kucaklaşma isteğinin belirtisi görüp yüzleri önde kendilerini bu kucaklaşmaya bırakıyorlardı. Eskiden yaşanmış bu oyunların şimdi ancak uzun süre kendisiyle bir arada bulunduktan sonra bilincine varmıştım. Bu utanç verici durumu silip atmak isteyerek parmak uçlarımı ezip ufalarcasına birbirine sürtmeye başlamıştım. Eşlikçime gelince eskisi gibi hala duvara yaslanmış duruyor. Hala kendisini bir köylü avcısı görüyordu. Alın yazısından duyduğu memnunluk açıktaki yanağını bir pembelikle donatmıştı. "Bildim, bildim," dedim sonunda ve usulcacık omzuna dokundum. Sonra merdivenlerden seyirtip yukarı çıktım. Holdeki uşak ve hizmetçilerin işte öylesine nedensiz sadık yüzleri bir şaşırtmaca gibi beni sevindirdi. Paltomu üzerimden soyup çizmelerimin tozunu alırlarken sırayla teker teker süzdüm hepsini. Ardından rahat bir nefes alıp dimdik yürüyerek salona girdim. Ansızın gezinti. Akşam evde kalmaya kesinlikle karar verilerek sırta robe de chambre geçirilir, yemeğin ardından aydınlık masada oturularak bitiminde adet olduğu üzere kalkıp yatmaya gidilen bir iş ya da bir oyunla vakit geçirilir, dışarıda ise evde kalmayı pek doğal gösteren pis bir hava egemenliğini sürdürür. Artık sokağa çıkmanın herkesi şaşırtacağı kadar uzun süre masa başında sessiz oyalanılır. Bu arada merdivenlerde ışıklar söndürülerek cümle kapısı kilitlenmiş olur. Öyleyken içteki sıkıntıya uyularak kalkılır da ceket değiştirilir, bir anda sokak kıyafetiyle ortada boy gösterilir, dışarı çıkmak gerektiği açıklanır, oradakilere kısaca Allah'a ısmarladık denilip çıkılır, kapının hızlı ya da yavaş kapatılmasıyla az ya da çok bir öfke geride bırakılır. Kendilerine bu geç vakit sağlanan beklenmedik özgürlüğü özel bir çeviklikle cevaplandıran kol ve bacaklarla sokakta soluk alınır. Saat bu sokağa çıkma kararıyla karar verme gücünün içte varlığı sezilir. En hızlı değişimleri kolaycacık gerçekleştirmek ve bunlara katlanmak için gerekenden daha fazla bir gücün elde bulundurulduğunun her zamankinden büyük bir önemli bilincine varılır. Ve böylece uzun sokaklar boyu seyirtip durulursa, o zaman bu akşam için aile çevresinden büsbütün dışarı çıktığı duygusuna kapılır insan. Aile bireyleri bir belirsizlikten içeri kayıp giderken kendini kaya gibi sağlam, alabildiğine belirgin kenar çizgileriyle donatılmış hisseder. Yürürken elleri kalçalarına vurur, gerçek kişiliğine kavuştuğu duygusu uyanır içinde. Öte yandan hal hatır sormak üzere akşamın bu geç vakti bir dostu dolaşmak bu duyguyu pekiştirir. Kararlar. Perişan bir durumdan belini doğrultabilmek için fazla bir enerji gerekli değil sanırım. Oturduğum sandalyeden koparıp alıyorum kendimi. Masanın çevresini dolanıyor, başımla boynumu devingen duruma sokuyor, gözlerime ateşli bir ifade oturtup çevredekilerin kasları geriyorum. İçimdeki bütün duygulara karşı koyarak şu anda gelmeye görsün, A'yı büyük bir coşkuyla karşılayacak, B'nin odamdaki varlığına nazik katlanacak, C'nin söylediği sözleri bütün eza ve cefasına karşın uzun soluklarla içime çekeceğim. Ama böyle olabilse de içine düşüleceği kuşkusuz her yanılgıyla her şey kolay ve zor. Bir an gelip dura kalacak, ben de çember içinde gerisin geri çark edeceğim. Bu yüzden en iyisi her şeyi sineye çekmek, ağır bir kitle gibi davranmak. Rüzgarın önüne kattığı bir nesne gibi kendini hissetmek. Bir ayartıya uyulup da gereksiz bir adım atayım dememek. Başkalarına hayvansı gözlerle bakmak, pişmanlık duymamak, sözün kısası yaşam denilen hayaletten arta kalmış ne kadar cılız nesne varsa hepsini kendi elinle çökertip ezmek. Yani o en son gömüt sessizliğini daha da çoğaltmak ve ortada bir başka şeyin varlığına izin vermemek. Böyle bir durum için karakteristik bir devinim serçe parmağın kaşlar üzerinde gezinmesidir. Dağlara doğru gezinti. "Bilmiyorum," diye bağırdım kof bir sesle. "Zorla mı bilmiyorum. Kimse gelmiyorsa kimse gelmiyor işte. Kimseye bir kötülükte bulunmadım. Kimse de bana kötülükte bulunmadı. Ama kimse bana yardım etmek istemiyor. Bitip tükenmeyen kimseler. Ama öyle de pek değil. Bana kimsenin yardım elini uzatmayışı fena. Ancak yoksa bu hiç kimseler güzel, böyle bir kimseler topluluğuyla bir gezinti yapmayı niçin olmasın da hani ne çok isterdim. Elbet dağlara doğru. Başka nereye? Bu hiç kimseler nasıl olur da birbirine sokulurdu? Bir sürü çapraz uzanmış ya da iç içe geçmiş kollar, birbirinden minicik adımlarla ayrılan bir sürü ayak. Kuşkusuz hepsi de fraklı. Şöyle böyle yürüyüp gidiyoruz. Bizimle kollarımızla bacaklarımızın arasındaki boşluklardan bir rüzgar esiyor. Dağda boyunlarımız özgürlüğe kavuşur. Bir türkü çağırmayışımız şaşılacak şey. bekarın mutsuzluğu. Öyle görülüyor ki pek kötü şey bekar kalmak. Bir akşam insanlar arasında geçirilmek istendi mi, yaşlı bir adam olarak onurunu güçlükle koruyup başkalarından kendisine kapılarını açmasını beklemek. Hastalanmak ve yatağın durduğu köşeden haftalar boyu boş odayı seyretmek. Tanışlarla hep sokak kapısı önünde vedalaşmak. Asla yanında eşiyle dar merdivenlerden çıkamamak. Odasında hep başkalarının odalarına açılan ara kapılar bulunduğunu bilmek. Akşam yiyeceğini elinde eve taşımak. Başkalarının çocuklarına hayran hayran bakıp boyuna benim yok diye yinelememek. Dış görünüş ve davranışında çocukluk anılarındaki bir ya da birkaç bekarı kendine örnek almak. Ve böyle de olacak. Şu farkla ki gerçekte de bugün ve yarın bir vücut ve bir gerçek bir kafayla, yani elleriyle dövmek için bir alınla ortada kalacak insan. İş adamı. 3-5 kişi acıyor olabilir bana. Ama bunu hiç sezdiğim yok. Küçük dükkanım beni tasalara boğuyor. Bu tasalar alnımda ve şakaklarımda zonklamalara yol açıyor. İleride ferağa çıkacağım umudunu ise bende uyandırmıyorlar. Çünkü dükkanım küçük. Her gün yapılacak işleri saatler öncesinden belirlemem, yardımcımın belleğini uyanık tutmam, içerisine düşmesinden korktuğum yanılgılara karşı onu uyarmam, bir önceki sezonda bir sonraki sezonun modasını çevremdeki değil de yanlarına kolay varılamayan taşra sakinlerinin arasında hüküm sürecek modayı kestirmem gerekiyor. Param yabancı ellerde. Ne durumda olduklarını bilemem bu kişilerin. Başlarına gelebilecek bir felaketi önceden sezemem. Sezemeyince de onu nasıl savarım? Belki bu kişiler har vurup harman savuran kimselere dönüşmüşlerdir de bahçeli bir gazinoda şölen vermekte, kimi de Amerika'ya kaçarken kısa bir süre bu şölene katılmaktadır. Bir iş gününün akşamı kepenkleri indirip ansızın önümde dükkanımın bitip tükenmeyen gereksinimlerini ayıramayacağım saatler buldum mu, sabahleyin çok uzaklara yollanmış telaş ve tedirginliğim dönüp gelerek varlığımdan içerilere saldırıyor. Ama içeride fazla duramayarak beni de kendisiyle amaçsız çekip götürüyor. Ancak ben bu ruh durumundan asla yararlanamıyor, evin yolunu tutmaktan başka şey yapamıyorum. Çünkü elim yüzüm pis ve tere bulanmış, giysim leke ve toz içinde. Başımda çalışırken giydiğim kasket, ayağımda sandık çivileriyle dört bir yanı çizilmiş botlar. Dalgalar üzerinde yürüyorum sanki. Yolda iki elimin parmaklarını şaklatıyor, karşıma çıkan çocukların saçlarını sıvazlıyorum. Ama yol kısa, hemen eve varıyor, asansör kapısını açıp giriyorum içeri. Birden yalnız olduğumu görüyorum. Asansörsüz merdiven çıkanlar bu çıkışta azıcık yorulur. Biri gelip açana kadar kapının önünde hızlı hızlı soluyan ciğerleriyle bekler. Öfkelenip sabırsızlanmamak için ellerinde bir neden vardır. Hole girip şapkalarını askıya asarlar ve ancak koridorda yürüyüp birkaç cam kapı önünden geçerek odalarına varınca başlar yalnızlıkları. Oysa benim yalnızlığım daha asansörde başlar. Ellerimi dizlerime dayayıp dar ve uzun aynaya bakarım. Asansör çalışmaya koyulunca şöyle derim kendi kendime. Susun, geri çekilin. Ağaçların gölgesine, vitrinlerin kumaş dekorlarının arkasına, çardakların içine mi ulaşmak niyetiniz? Dişlerimin arasından konuşurum. Merdivenin korkulukları, asansörün buzlu camlarının önünden çağlayanlar gibi kayar aşağı. Uçup gidin. Benim asla görmediğim kanatlarınız köylük bir ovaya taşısın sizi. Ya da Paris'i diliyorsanız oraya götürsün. Din adamlarından oluşan alaylar üç ayrı sokaktan gelir, birbirlerine yol vermeksizin birbirlerinin içinden geçip giderler. Alayların son saflarının gerisinde boş alan yine açık seçik belirirken pencerelerin sağlayacağı görünümlerin tadını çıkarmazlık etmeyin. Mendiller sallayın, dehşete kaptırın kendinizi. Duygulanın, arabayla önünüzden geçen güzel bir bayan gördünüz mü, övücü sözler söyleyin kendisine. Ahşap köprü üzerinden yürüyerek çaydan geçin. Suda yıkanan çocukları başlarınızla selamlayın ve binlerce tayfanın uzaktaki bir zırhlıdan yükselecek hurra sesinden hayretinizi esirgemeyin. O gösterişsiz adamın peşine takılın. Bir kemerli geçide kıstırdınız mı, nesi var nesi yok soyup alın üzerinden. Adam soldaki sokağa sapıp boynu bükük yoluna devam ederken elleriniz ceplerinizde arkasından bakın. Üzerlerine kuruldukları atları dört nala kaldırmış, sağdan soldan dağınık gelecek polisler sizi gerilere doğru sürecektir. Bırakın onları, boş sokaklar kendilerini mutsuz kılacaktır, biliyorum. Ve buyurun işte, daha şimdiden atlarını sürüp çifter çifter uzaklaşmaya başladılar. Köşe başlarını usulcacık dönüyor, alanlardan uçar gibi geçiyorlar. Derken çıkmam gerekiyor asansörden. Asansörü aşağı salıp zili çalıyor ve kapıyı açan hizmetçiyi selamlıyorum. Dışarısını dalgın seyrediş. Artık hızla yaklaşan bu bahar günlerinde ne yapacağız? Sabah erken gri renkteydi gökyüzü. Ama şimdi pencereye yaklaşmaya görsün, şaşırıyor insan ve yanağını pencerenin koluna dayıyor. Henüz çocuk yaşta bir kız salınarak yürüyor aşağıda ve sağına soluna bakınıyor. Batmakta olan güneşin parıltısı yüzüne vurmuş. Arkadan hızlı adımlarla yaklaşan bir adamın gölgesi bu parıltının üzerine düşüyor. Derken geçip gidiyor adam ve kızın yüzü yine apaydınlık ortaya çıkıyor. Evin yolu. Fırtınanın ardından havada bu ne inandırıcı güç. Yaptığım iyi işler karşıma çıkıp çullanıyor üzerime doğrusu. Benim de kendilerine karşı direttiğim söylenemez. Yolu tutmuş gidiyorum. Yürüyüş tempom sokağın bu başından, bu sokakta, bu semtte genellikle uyulan tempodur. Kapılara ve masaların üzerine indirilen tüm yumruklardan, kadeh tokuşturulurken savrulan tüm nüktelerden, yataklardaki sevgili çiftlerinden, yeni yapılan binalardaki iskelelerden, evlerin duvarları arasında sıkışıp kalmış karanlık sokaklardan, genel evlerdeki sedirlerden haklı olarak ben sorumluyum. Geçmişimi geleceğimle karşılaştırıyorum ama her ikisini de kusursuz buluyor, birini ötekisine üstün göremiyor, yalnızca benim işte öylesine yüzüme gülen talihin adaletsizliğini ister istemez atıp tutuyorum. Ancak odama girince biraz düşünceye kaptırıyorum kendimi. Hani merdivenleri çıkarken üzerinde düşünmeye değer bir şey bulduğum için değil. Pencereyi ardına kadar açmamın ve bahçeli gazinoların birinde hala çalan müzik sesini işitmemin pek bir yararı olmuyor. Gelip geçenler. Geceleyin bir sokakta dolaşmaya çıkarız da adamın biri uzakta boy göstererek, çünkü önümüzde sokak bayır yukarı çıkmaktadır ve ayrıca dolunay vardır, karşıdan koşup bize doğru yaklaşırsa, ister güçsüz ve pejmürde kılıklı biri olsun, isterse aklı sıra seyirten biri yakalayın diye bağırsın, onu tutmaya kalkmaz, koşarak yoluna devam etmesine karşı durmayız. Çünkü vakit gece olup sokak önümüz sıra dolunayda bayır yukarı çıkıyorsa, buna karşı elden ne gelir? Hem belki bu iki kişi söz konusu kovalamacıyı kendileri için bir eğlence diye düzenlemişlerdir. Belki her ikisi de bu üçüncü kişinin peşine düşmüştür. Belki birincisi suçsuz yere kovalanmaktadır. Belki arkadan gelen bir cinayet işler de biz suç ortağı buluruz. Belki her ikisinin hiç haberi yoktur birbirinden ve her biri davranışının sorumluluğunu kendisi yüklenerek yatmak üzere evine yollanmaktadır. Belki uyur gezer kimselerdir ikisi de. Belki birincisinin üzerinde silah vardır. Ve nihayet yorgun olamaz mıyız? Yorgun düşecek kadar şarap içmedik mi? Derken arkadan gelen ikincisini de göremez olup seviniriz. Yolcu. Tramvayın birinde dikiliyorum. Bu dünya, bu kent ve aile çevremdeki yerim konusunda düpedüz bir kararsızlık içindeyim. Örneğin herhangi bir yönde haklı olarak ne gibi istekler öne sürebileceğimi bile söyleyecek durumda değilim. Bu tramvayda böylece dikilip kayışlardan birine tutunmamı, kendimi bu tramvaya taşıtmamı, insanların tramvaylar önünden kenara çekilmelerini ya da yolda sessiz yürümelerini veya vitrinler önünde kımıldamadan durmalarını asla savunamam. Zaten kimsenin böyle bir şey istediği yok benden. Hem istese de bir şey değişmezdi. Tramvay bir durağa yaklaşıyor, bir kız basamaklara doğru yürüyüp inmeye hazırlanıyor. Ellerimi vücudunun orasına burasına gezdirmişim gibi bütün belirginliğiyle algılıyorum kendisini. Üzerinde siyah bir kostüm, etekliğindeki pililerin neredeyse kımıldadığı yok. Dar bir bluz giymiş. Bluzun yakası küçük deliklerle donanmış dantellerden oluşuyor. Sol elinin ayasını tramvayın duvarına dayamış, sağ elindeki şemsiye merdivenin ikinci basamağının üzerinde duruyor. Yüzü esmer, yanlardan hafifçe basık burnu, yuvarlak ve geniş bir uçla sonlanıyor. Gür ve kumral saçları, sağ şakağında rüzgarın dağıttığı saç telleri var. Küçük kulağı hemen boynuna bitişik ama yakınımda dikildiğinden sağ kulak sayvanının tümüyle arka kısmını ve ense kökünde yaptığı gölgeyi görebiliyorum. O zamanlar şöyle sormuştum kendi kendime. Nasıl oluyor da kendisiyle ilgili bir şaşkınlığa kapılmıyor kız? Ağzını kapalı tutuyor ve böyle bir şaşkınlığı açığa vuran sözler söylemiyor.